Ayrım 12.
Yaz aylarında 1865 avcılar Arkansas'ın aşağılarında pek az yaban sığırı bulabildiler. Ama dumanlı tepe ile Republican ırmakları arasındaki otlaklarda otlayan büyük sürülerin bulunduğu kuzeye gitmekten çekindiler. Yaz sonlarına doğru kara kazanla küçük kuzgunu arayan ulaklar geldi bütün yönlerden. Birdenbire büyük önem kazanmışlardı. Bazı beyaz görevliler Washington'dan gelerek Cheyenne'leri ve Arapaları bulmuşlar, büyük baba ve adamlarının kendilerine acıdığını söylemişlerdi. Hükümet görevlileri yeni bir anlaşma imzalamak istiyorlardı. Cheyenne'lerle Arapalar Colorado'dan sürülüp atıldıkları ve beyaz yerleşmeciler topraklarda hak iddia ettikleri halde toprakların mülkiyet durumu kesin bir nitelik kazanmıştı. Eski anlaşmalara göre Denver City'nin bile Cheyenne ve Arapa topraklarında olduğu kanıtlanabilirdi. Hükümet, Kızılderililerin Colorado üzerindeki bütün toprak iddialarının ortadan kalkmasını, dolayısıyla beyazların yerleştikleri toprağa kendiliğinden sahip olmalarını istiyordu. Kara Kazan'la Küçük Kuzgun, Küçük Beyaz Adam William Bent'ten haber alıncaya kadar görevlilerle görüşmeyi reddettiler. Küçük Beyaz Adam onlara, Kızılderililere Dumanlı Tepe ve Republican ırmakları arasındaki yaban sığırı avlağını kalıcı olarak vermeleri için Birleşik Devletleri ikna etmeye çalıştığını ama hükümetin oradan bir araba yolunun daha sonra da bir demir yolunun geçeceği ve daha fazla beyaz yerleşmecinin geleceği gerekçesiyle bunu reddettiğini anlattı. Cheyenne'lerle Arapalar Arkansas ırmağının güneyinde yaşamak zorunda kalacaklardı. Otların kurulduğu ay, kara kazanla küçük kuzgun küçük Arkansas ağzında temsilcilerle buluştular. Kızılderililer oraya gelen görüşmecilerden ikisini daha önceden tanıyorlardı. Siyah bıyık Sanborn ile beyaz bıyık Harney. Sanborn'un bir dost olduğuna inanıyorlar ama Harney'i 1865'te Nebraska'da Buru Sioux'larının boğazlayanlardan biri olarak hatırlıyorlardı. Orada ayrıca temsilci Murphy ile Leavenworth ve açık sözlü biri Jimmy Steele de vardı. Navajoları kabile topraklarından ayıran kement atıcı Carson da orada bulunuyordu. Kum deresindeki zor sınava kendileriyle birlikte katlanan Boz Harmanie Smith ise çevirmenlik etmeye gelmişti. Küçük beyaz adam da Kızılderililer için mümkün olanı yapmak üzere gelmekten kaçınmamıştı. İşte Arapalar ve Cheyenne'ler hepimiz buradayız, dedi Kara Kazan. Ama buraya gelenlerin sayısı aslında çok az. Bütün arkadaşlarım, buraya gelmeyen Kızılderililer daha önce bana olduğu gibi ihanet edilmekten korkuyorlar. Tanrı'nın bize verdiği toprakları bırakmak bizim için çok güç olacak, dedi küçük kuzgun. Bütün arkadaşlarımız bu topraklarda gömülü, buralardan ayrılmak istemiyoruz. Bunu destekleyecek güçlü bir kanıtımız var. Çadırlarımızı yerle bir eden, kadınlarımız ve çocuklarımızı öldüren o budala askerler çetesi. Bunun yükünü omuzlarımızdan atamıyoruz. Orada kum deresinde beyaz antilop ve daha başka reislerimiz yatıyor, kadınlarımız ve çocuklarımız yatıyor. Çadırlarımız orada yerle bir edildi. Atlarımız orada alındı elimizden. Bütün bunların meydana geldiği bir yeri bırakıp yeni bir ülkeye gitmeye gönlüm razı olmuyor. James Steele şöyle cevapladı küçük kuzgunun sözlerini. Hepimiz yurdunu bırakmanın, atalarının mezarlarını terk etmenin bir insan için zor olduğunu kavruyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizde altın bulundu. Bir yığın beyaz yaşamak için topraklarınıza girdi. Bunlar yani sizin çıkarlarınızı düşünmeyen ve ceplerini doldurmak için hiçbir cinayetten çekinmeyen bu adamlar Kızılderililerin en büyük düşmanıdırlar. Bu adamlar şimdi topraklarınızdalar. Hemen her tarafını kaplamış bulunuyorlar. Artık onlarla karşı karşıya gelmeden yaşayabileceğiniz ya da varlığınızı sürdürebileceğiniz tek bir karış toprak bile kalmadı. Bu durumun sonucu olarak her zaman zor karşısında bulunmak ve dolayısıyla kendinizi savunmak için silaha başvurmak zorundasınız. Komisyonun kanısına göre bu koşulları altında eski ülkenizde barış içinde yaşayabileceğiniz genişlikte bir toprak parçası yoktur. Kara Kazan şöyle dedi. Bir zamanlar atalarımız hep bu topraklarda yaşadılar. Yanlış nedir bilmezlerdi. O zamandan bu yana öldüler ve bilmediğim bir yere gittiler. Biz hepimiz yolumuzu şaşırdık. Büyük babamızın sizinle bize haber göndermiş, buna sımsıkı sarılıyoruz. Askerler bize saldırmış oldukları halde bunu geride bırakıyoruz, unutuyoruz. Sizleri dostluk ve barış içinde karşılamaktan memnunluk duyuyoruz. Sizi buraya getiren, başkanın sizi buraya göndermesine yol açan nedene karşı çıkmıyorum. Peki diyorum. Beyazlar istedikleri yere gidebilir, bizim tarafımızdan rahatsız edilmeyeceklerdir. Bunu onlara bildirmenizi isterim. Gerçi ayrı ayrı uluslardansınız ama sanki tek bir halkmış gibi geliyor bana. Bir kez daha elinizi sıkarken mutluyum. Bizimle buraya gelmiş olanlar bir kez daha barışa ulaşıldı, artık rahat uyuyabilecekleri ve yaşayabilecekleri için memnundurlar. Ve sonunda bir zamanlar Kiovaların olan toprakları paylaşarak Arkansas'ın güneyinde yaşamaya razı oldular. 14 Ekim 1865'te Güney Cheyenne'leri ve Arapalardan arta kalan reisler ve önderler sürekli barışı kabullenerek yeni anlaşmayı imzaladılar. Anlaşmanın ikinci maddesinde şöyle deniliyordu. Buradaki Kızılderili grupları bundan böyle sınırları aşağıda saptanılan topraklar üzerindeki bütün hak ve iddialardan vazgeçeceklerini ayrıca kabullenmişlerdir. Plat Irmağı'nın kuzey ve güney çıkıntılarının kesiştiği noktadan başlayıp Kayalık Dağları'nın kuzey noktasına kadar uzanarak oradan güneye kıvrılıp Arkansas Irmağı boyunca ilerleyerek oradan dönüp yeniden başlangıç noktasına gelen sınırlar içerisindeki topraklar. Daha önce sahip oldukları bu ülke üzerinde bundan böyle hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Böylece Cheyenne'ler ve Arapalar Colorado bölgesi üzerindeki bütün haklarından vazgeçmiş oldular. Hiç kuşkusuz kum deresindeki kıyımın gerçek anlamı da buydu. Geliyorlar hoplaya zıplaya, bak geliyorlar hoplaya zıplaya, geliyorlar kişneyerek, geliyorlar koca bir at ulusu, bak geliyorlar hoplaya zıplaya, geliyorlar kişneyerek, geliyorlar. 5. Powder Irmağı İstilası 1865 2 Nisan Güneyliler Richmond'ı terk ediyor. 9 Nisan Lee Appomattox'da Grant'a teslim oluyor. İç savaş sona eriyor. 14 Nisan John Wilkes Booth Başkan Lincoln'ı öldürüyor. Andrew Johnson başkan oluyor. 13 Haziran Başkan Johnson eski Güney devletlerinin yeniden inşası için bir bildiri yayımlıyor. Ekim Birleşik Devletler Fransa'dan Meksika'daki askeri birliklerini geri çekmesini istiyor. 18 Aralık Birleşik Devletler Anayasası'nda yapılan 13. değişiklikle kölelik kaldırılıyor. Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Ülkesi'nde ve Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı eserleri yayımlanıyor. Bu ülkede ilk kimin sesi yankılandı? Oklarından ve yaylarından başka bir şeyi olmayan kızıl halkın sesi. Ülkemde yapılanları ben kendim istemedim. Ben kendim çağırmadım. Beyazlar topraklarıma giriyorlar. Beyaz adam ülkeme girdiğinde ardında kan iz bırakıyor. Bu ülkede iki dağım var. Kara Tepeler ve Büyük Boynuz Dağı. Büyük babanın bu dağlarda geçit açmasını istiyorum. Bütün bunları daha önce 3 kez söylemiştim. Şimdi buraya 4. kez söylemeye geldim. Oglala suyularından Mapia Luta, Kızıl Bulut. Ovalık Kızılderilileri Plat Irmağı çarpışmasının ardından Powder Irmağı bölgesine döndükten sonra her zamanki yazlık büyü törenlerine hazırlanmaya koyuldular. Kabileler Powder Irmağı bölgesindeki Crazy Woman's Fork'un ağzından yan yana kamp kurdular. Powder ve Küçük Mısır ırmaklarının daha kuzeylerinde o yıl General Sully'nin Dakota'daki askerlerinden kaçabilmek için batıya gelen bazı Teton Sioux'ları vardı. Oturan boğa ve halkı Hunk Papalar da oradaydı. Oglaların akrabası olan Hunk Papalar, Tetonların yıllık dinsel törenleri olan Büyük Güneş Dansı'na çağırmak amacıyla hepsine ulaklar gönderdiler. Güneş dansı sürmekteyken Cheyenne'ler de 4 gün süren büyülü ok törenlerine başladılar. Okçubaşı çakal kürkünden yapılmış bir torbadan 4 gizli ok çıkardı. Kabilenin bütün erkekleri okçubaşının önünden bir bir geçerek kendilerince armağanlar sundular ve oklar için dua ettiler. Kuzeyli Arapaların önde gelen reislerinden biri Kara Ayı halkını batıya Tong Irmağı'na götürmeye karar verdi. kum derisi kıyımından sonra kuzeye gelen bazı güneyli Arapaları da kendileriyle birlikte gelmeye çağırdı. Kara ayının söylediğine bakılırsa Tong Irmağı üzerinde bir köy kuracaklar, soğuk aylar gelmeden avlar ve danslar düzenleyeceklerdi. Böylece 1865 Ağustos'u sonlarında Powder Irmağı bölgesindeki kabileler batıdaki Büyük Boynuz Dağları'ndan doğudaki Kara Tepelere doğru dağıldılar. Gittikleri ülkenin el değmemişliğinden o kadar emindiler ki askerlerin dört yönden üzerlerine gelmekte olduğu yolunda bir takım söylentiler duydukları zaman bunu kuşkuyla karşıladılar. Askeri birliklerin üçü Plat yolu üzerindeki Kızılderililerle savaşmak için Mayıs ayında Utah'tan gönderilen General Patrick E. Connor'un komutası altındaydı. Omzu kalabalık Reis Connor 1863 yılında Ayı Irmağı üzerindeki bir Paiute kampını kuşatmış ve 278 kamp sakinini kılıçtan geçirmişti. Bu eylem yüzünden beyazlarca cephenin cesur savunucusu olarak göklere çıkarılmıştı. 1865 Temmuz'unda Connor, Plat kuzeyindeki Kızılderililerin kurtlar gibi avlanması gerektiğini açıkladı ve Powder Irmağı bölgesinin istila edilmesi için 3 birlik örgütlemeye girişti. Albay Nelson Cole'un komutası altındaki 1. Birlik Nebraska'dan Dakota'daki Kara Tepelere yürüyecekti. Albay Samuel Walker'ın komutasındaki 2. bir birlik Kara Tepelerde Cole ile birleşmek üzere Narami Kalesi'nden dosdoğru kuzeye ilerleyecekti. Bizzat Connor'un komutasındaki 3. birlik ise Bozeman yolu üzerindeki kuzeybatı yönünde Montana'ya doğru ilerleyecekti. General Connor böylelikle Kızılderilileri kendi birliğiyle Cole ve Walker'ın Birleşik Kuvvetleri arasında tuzağa düşüreceğini ümit ediyordu. Subaylarını Kızılderililerle hiçbir barış görüşmesine girişmemeleri yolunda uyardı ve şu emri verdi. 12 yaşından büyük her Kızılderili erkeğine saldırın ve öldürün. 3 askeri birlik Ağustos başlarında harekete geçti. Her şey kurdukları plana uygun olarak yürürse 1 Eylül'de Konca Gül Irmağı'nda düşman Kızılderili bölgesinin tam ortasında buluşacaklardı. O sırada Connor'un seferleriyle hiçbir ilişkisi olmayan 4. bir askeri birlikte doğudan Powder Irmağı bölgesine yaklaşmaktaydı. James A. Sawyers adlı bir sivil tarafından örgütlenen bu birliğin Montana'daki altın yataklarına ulaşmaktan başka bir ereği yoktu. Sawyers Kızılderililerin anlaşma topraklarından geçeceğini bildiği için direnmeyle karşılaşacağını tahmin ediyordu. Bu yüzden 73 altın arayıcıdan ve 8 erzak arabasından meydana gelen kervanını eşlik etmek üzere yanına 2 piyade bölüğü almıştı. Powder Irmağı boylarında kamp kurmuş bulunan Cheyenne ve Sioux'lar Sawyers'ın kafilesinin yaklaştığını ilk kez 14-15 Ağustos tarihlerinde öğrendiler. "Avcılarımız büyük bir heyecanla kampa döndüler," diye hatırlayacaktı George Bend daha sonraları. Ve askerlerin ırmağın yukarısında olduğunu söylediler. Köy çırtkanımız Ayıboğan adlı bir adam atına binerek bütün kampı dolaştı, bağırarak askerlerin geldiğini haber verdi. Kızıl Bulut atına atladı, Sioux'lara iletti. Herkes atına koştu. Böyle zamanlarda herkesin istediği atı alabilirdi. Eğer at çarpışmaları sırasında ölürse sürücü atın sahibine bir şey ödemek zorunda değildi. Ama sürücünün savaşta ele geçirdiği her şey bindiği atın sahibine verilirdi. Herkes atına bindikten sonra Powder Irmağı'ndan yukarı 15 mil at sürdük. Burada Sawyers'ın yol yapımı takımıyla karşılaştık. İki yanında askerlerin yürüdüğü uzun bir göçmenler kafilesi. Kızılderililer Plat Köprüsü Savaşı'ndan yağmaladıkları bazı ordu üniformalarını da yanlarında getirmişlerdi. Kamptan ayrılırlarken George Bend ile kardeşi Charlie aceleyle yanlarına bu üniformalardan almışlardı. Bunların askerleri şaşırtacağına, tedirgin edeceğine inanıyorlardı. Savaş grubunda 500 kadar Sioux ve Cheyenne vardı. Kızıl Bulut'la Kör Bıçak'ta gelmişlerdi. Reisler askerlerin izin almaksızın topraklarına girmelerine çok öfkelenmişlerdi. İlk gördüklerinde kafile arkasından gelen 300 sırlık bir sürüyle iki tepenin arasında ilerlemekteydi. Kızılderililer ikiye ayrılıp iki karşıt yöne dağıldılar. Bir işaretle kafileye eşlik eden askerlerin üstüne ateş açtılar ansızın. Kafile birkaç dakika içerisinde sığır sürüsünü içeri tıkıştırarak arabalardan bir çember meydana getirdi. Savaşçılar 2-3 saat kadar çukurların, hendeklerin içinde sürünüp iyice yaklaştıktan sonra birden ateş ederek eğlendiler. Daha yürekli olanlarından bazıları atlarını hayli yakına kadar sürüp arabaların çevresinde döndükten sonra ateş menzilinden çıkıyorlardı. Gel gelelim askerler ellerindeki iki hovitseri konuşturmaya başlayınca savaşçılar küçük tepelerin gerisine çekildiler, oradan savaş naraları atmaya, askerlere hakaretler yağdırmaya başladılar. Charlie Bent borazanını öttürdü, birkaç sefer ardından babasının ticarethanesinden hatırladığı bütün Anglo-Sakson küfürleri sıralamaya koyuldu. Bize karşı son derece aşağılayıcı bir tutum içindeydiler diye anlatıyordu bu kuşatmada bulunan altın arayıcılarından biri. Bazıları bize aklı hayale gelmedik küfürleri yağdıracak kadar iyi İngilizce biliyordu. Ne araba kafilesi ilerleyebiliyor ne de Kızılderililer yaklaşabiliyordu. Reisler öğleye doğru bu açmazı sona erdirmek amacıyla bir beyaz bayrak gösterilmesini emrettiler. Birkaç dakika sonra araba çemberlerinden bir atlı çıktı. İngilizce konuşabildikleri için Bent kardeşler gönderildi bu haberciyle görüşmeye. Gelen atlı Juan Suse adlı iyi bir Meksikalıydı. Bent kardeşlerin İngilizcesine olduğu kadar George'un sırtındaki mavi asker üniformasına da hayli şaşırmış görünüyordu. Aslında pek az İngilizce bilen Suse işaretlerle konuşmak zorunda kaldı. Ama en sonunda kafile komutanının Kızılderili reisiyle konuşmak istediğini anlatmayı başardı. Hemen bir toplantı düzenlendi. Bent kardeşler bu kez Kızıl Bulut ile Kör Bıçağın çevirmenliğini üstlendiler. Albay Sawyers'la Yüzbaşı George Wilford küçük bir muhafız takımı eşliğinde araba çemberinden çıktılar. Albay Sawyers'ın unvanı resmi değildi ama kendisini kafilenin komutanı olarak görüyordu. Yüzbaşı Wilford'un unvanı ise gerçekti. Komutasındaki iki bölük asker eski güneyli savaş tuzaklarından meydana geliyordu. Wilford'un sinirleri son derece bozuktu. Her haliyle tedirgin olduğu belli oluyordu. Adamlarından emin değildi. Seferdeki yetkisinden emin değildi. Melez Cheyenne çevirmeni George Bent'in sırtındaki mavi asker üniformasına bakıp duruyordu. Kızıl Bulut askerlerin Kızılderili topraklarındaki varlığının açıklanmasını istediğinde Yüzbaşı Wilford Kızılderililerin barışçı beyazlara niçin saldırdıklarını sordu. Kum deresindeki anılarının etkisinden hala sıyrılamayan Charlie Bent, Wilford'a hükümet Albay Chivington'ı astırıncaya kadar Cheyenne'lerin bütün beyazlarla savaşacaklarını söyledi. Sawyers ise Kızılderililerle savaşmaya gelmediklerini söyleyerek karşı çıktı. Yalnızca Montana altın yataklarına giden kısa bir yol arıyor, bu bölgeden geçmek istiyordu. Sözleri reislere aktardı diye anlatıyordu sonradan George Bent. Ve Kızıl Bulut beyazlar yalnızca geçip giderlerse, kalıcı bir yol yapmaya kalkmazlarsa, kavgaya gürültüye yol açacak bir neden olmadığını söyledi. Kör Bıçak da Cheyenne'ler adına aynı nedenleri ileri sürdü. Sonra her iki reis de subaya yani Wilford'a kabileyi bulundukları yerden batı yönünde yola çıkarmasını, oradan kuzeye yönelmesini, Büyük Boynuz Dağları'nı aştıktan sonra topraklarından çıkmış olacaklarını söylediler. Sawyers buna da karşı çıktı. Böyle bir rotayı izlemek yolunu çok uzatacaktı. General Connor tarafından yapılmakta olan bir kaleyi bulmak üzere Powder Irmağı Vadisi boyunca kuzey yönünde ilerlemek istediğini açıkladı. Kızıl Bulut'la Kör Bıçak, General Connor ve istilasıyla ilgili ilk haberi böyle işitmiş oldular. Askerlerin, avlakların tam orta yerinde bir kale kurmaya kalkışmaları karşısında duydukları şaşkınlık ve öfkeyi dile getirdiler. Reislerin düşmanca bir tutum takınmaya başladıklarını fark eden Sawyers, onlara hemen bir araba dolusu mal, un, şeker, kahve ve tütün vermeyi teklif etti. Kızıl Bulut bu listeye barut, mermi ve kapsülün de eklenmesini ileri sürdü. Ama Yüzbaşı Wilford buna şiddetle karşı çıktı. Aslında subay Kızılderililere herhangi bir şey verilmesine karşıydı. En sonunda reisler kafilenin Powder Irmağı'na doğru ilerlemesine izni karşılığında un, şeker, kahve ve tütünle dolu bir araba mal almayı kabul ettiler. Subay bana Kızılderililere arabaların uzağında tutmamı, malları yere boşaltacağını söyledi diye anlatıyordu George Bent. Irmak boylarına gitmek, orada kamp kurmak istiyordu. Öğle vaktiydi. Irmak boyuna varıp arabaları oraya çember halinde yerleştirdiğinde köyden bir grup Sioux çıka geldi. Beyazların verdiği mallar orada bulunan Kızılderililere çoktan paylaştırılmıştı. Dolayısıyla yeni gelenler daha fazla mal verilmesini istediler. Subay bunu reddedince de arabalara ateş açtılar. Bu ikinci Sioux çetesi Sawyers'la Wilford'u günlerce zor duruma düşürdüler. Ama Kızıl Bulut, Kör Bıçak ve onların savaşçıları buna kesinlikle katılmadılar. Askerlerin Powder Irmağı üzerinde kale yaptıkları yolundaki söylentinin doğru olup olmadığını anlamak amacıyla vadiye ilerlediler. Bu arada omzu kalabalık Reis Connor, Powder Irmağı'ndaki Crazy Woman's Fork'ın 60 mil kadar güneyinde kızaklarla çevrili bir alan kurmaya başlamış ve yapılacak olan kaleye kendi adını vererek Connor Kalesi demişti. Connor'ın bölüğünün yanında bir de yüzbaşı Frank North'un komutasında bir Pawnee kolcu birliği vardı. Pawnee'ler, Sioux'ların, Arapaların ve Cheyenne'lerin eski kabile düşmanlarıydılar. Sefer için muvazzaf süvarilerin aylığıyla orduya alınmışlardı. Askerler kazıktan çit için ağaç keserlerken Pawnee'ler de araziyi dolaşarak düşmanlarını aramaya çıkmışlardı. Ağustos'un 16'sında güneyden doğuya yaklaşan küçük bir Cheyenne grubu gördüler. Yanlarında Charlie Bent'in anası Sarı Kadın da vardı. Sarı Kadın esas grubun önünde dört erkekle birlikte at sürüyordu. Küçük bir tepenin üzerinde ponileri gördüğünde onları Cheyenne ya da Sioux sandı. Poniler battaniyelerini sallayarak dost oldukları sanısını uyandırınca Cheyenne'ler hiç kaygı duymadan onlara doğru ilerlediler. Cheyenne'ler tepeye iyice yaklaştıklarında poniler ansızın saldırdı. Ve böylece beyaz ırkın bir üyesi olduğu için William Bent'ten ayrılan Sarı Kadın kendi ırkından paralı askerlerin elinde can verdi. O gün oğlu Charlie birkaç mil doğuda Kör Bıçağın savaşçılarıyla birlikte Sawyers'ın kafilesinin kuşatmasından dönmekteydi. 22 Ağustos'ta General Connor Powder Irmağı üzerinde kurulan kazık çitin bir süvari bölüğünce korunabilecek kadar sağlam olduğuna karar verdi. Erzak ve malzemenin büyük bir kısmını orada bırakarak kolcularının bulabileceği herhangi bir büyük Kızılderili kampını aramak üzere bölüğünün geri kalan kısmıyla Tong Irmağı Vadisi'ne yürüdü. Eğer Powder Irmağı boyunca kuzeye ilerlemiş olsaydı savaşmaya hazır binlerce Kızılderiliye Connor'un askerlerini arayan Kızıl Bulut'la Kör Bıçağın savaşçılarına rastlayacaktı. Connor'un bölüğü Powder Irmağı'ndan ayrıldıktan bir hafta kadar sonra Küçük At adlı bir Cheyenne savaşçısı, karısı ve genç oğluyla birlikte bu bölgeden geçmekteydi. Küçük At'ın karısı Araba kafilesindendi. Karısının akrabalarını görmek amacıyla Kara Ayı'nın Tong Irmağı üzerindeki Araba kampına bir yaz ziyaretinde bulunacaklardı. Bir gün yolda Küçük At'ın karısının terkisindeki torbalardan biri gevşemişti. Kadın torbayı yeniden bağlamak için atından indiğinde epey uzaklarında arkalarından bir grup atlının gelmekte olduğunu gördü. ''Şuraya bak!'' diye seslendi Küçük At'a. ''Askerler!'' diye bağırdı Küçük At. ''Çabuk ol!'' Önlerindeki tepeyi aşıp askerlerin görüş alanından çıkar çıkmaz yol değiştirdiler.